TR724 takipçileri tekrardan merhaba. 12 Mayıs dünya ve Türkiye'de Dünya Hemşireler Günü olarak kutlanıyor. Türkiye'de hemşirelik önemli, kutsal bir meslek. Florence Nightingale'i hatırlarsınız. İstanbul'da aynı isimli hastane de var zaten. Biliyorsunuz Florence Nightingale modern hemşireliğin kurucusu. Kırım Savaşı'nda İstanbul'da İngiltere'ye bağlı hastanelerde başhemşire olarak görev yaptı ve o dönemdeki özellikle savaşta yaralanan İngiliz askerlerin tedavisindeki çabaları nedeniyle de onun adına, onun doğum günü adına Dünya Hemşirelik Günü uzun yıllardır kutlanıyor. Ama hemşireliği tabii ki Florence Nightingale'in yaşadığı döneme kadar geri götürmeyeceğiz. Çünkü pandemiyle beraber özellikle sağlık alanında bütün sağlık çalışanları, yani hekimler, hemşireler, hasta bakıcılar, laborantlar hepsinin önemi bir kez daha çok öne çıktı. Bir kez daha anlaşıldı ve sağlık sisteminin hayatiyeti bir kez daha öne çıktı pandemide, koronavirüs pandemisinde. Bugün Hemşireler Günü nedeniyle önemli bir isimle konuşacağız. Türkiye'deki hemşirelik eğitiminde önemli çabaları olan bir kurumun yöneticisiyle konuşacağız. Kimle konuşacağız? Profesör Doktor Ayşe Karadağ bizimle. Hocam merhabalar.
Merhabalar Candan Hanım. Çok teşekkürler. Hocam, günün bu saatinde keyifli bir program için.
Çok teşekkürler hocam. Hocam siz aynı zamanda Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinin dekanısınız. Aynı zamanda Samahat Arsel Hemşirelik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin de yönetim kurulu üyesisiniz. Ve bu iki kurum da Türkiye'deki hemşirelik eğitimi için önemli iki kurum ve siz burada görevlisiniz. Şimdi dünya pandemiyle çok önemli iki yıl savaş verdi, mücadele verdi. Şu an kısmen o pandeminin fırtınası azaldı aşıyla beraber. Ama hemşirelik mesleği çok öne çıktı diye tespitler var. Neden bu dönemde hemşirelik daha öne çıktı?
Çok teşekkürler böyle bir giriş için. Çok yerinde bir giriş. Aslında hemşirenin doğuşuyla çok paralel. Bize çok sürpriz gelmedi bu. Toplumda çok yaygın kitlelerin de hemşireliği çok ön plana çıkarması. Sizin girişte vurguladığınız gibi aslında modern hemşirelik de pandemiyle olmasa da Florence Nightingale'in o Selimiye kışlasında kötü koşullardaki o Sahra hastanelerinde daha çok enfeksiyondan ölen, aslında savaş yaralarından çok enfeksiyondan ve bakımsızlıktan ölen askerleri iyileştirmek için yaptığı çabalar sonunda karşılığını hemşireliğin eğitim alınarak yapılması gereken profesyonel bir meslek olduğunu ortaya koymuştu. Pandemi de aslında bununla çok örtüşüyor. Niye pandemide çok geniş kitleler bunun çok farkına vardı, medya dahil olmak üzere? Herkes ölmekten korktu. En önemli değerimiz hayatta kalmak ve yaşamak. Yani yaşamıyorsanız hiçbir şeyin anlamı yok. Sağlığınız yoksa hiçbir şeyin anlamı yok. Ve bütün yaşamdaki diğer değerler arka plana atıldı. Herkes hayatta kalmaya, sevdiklerinin hayatta kalmasına odaklandı. Ve sağlık disiplini gerçekten hayatta kalmaya, yaşatmaya odaklanmış bir disiplin. Yaşatabilmek için de o dönemde kitleler halinde hastanelere gelen hastalar, hasta yakınları ve tabii buraya gelmeyip her dakika oraya gideceğinin korkusu içinde olan halk, bana kim bakacak diye düşününce bunun hemşireler olduğunu gördüler. Çünkü pandemide hemşireler ve bütün sağlık çalışanları aslında, ama hemşireler en ön cephedeydi. Hekimler ve hemşireler en ön cephedeydi. Hekimlerin bile çoğu kez girmediği yoğun bakım ünitelerine, yani hastaya reçete edilecek istemleri ünitenin dışında yazdıkları bir durumda hemşireler yanı başındaydı kişilerin. Yakınları bile bize temasla bulaşır diye korkarken ellerini tuttular, telefonlarla görüntülü görüşmeler yapmalarını sağladılar, onlara umut verdiler, acılarını dindirdiler ve bütün bunları yaparken çok uzun bir süre kendi hayatlarını, ailelerini, sevdiklerini, çocuklarını unuttular. Sonra birden hatırladılar. Biz ne yapıyoruz yani bunları yaparken? Dolayısıyla her zaman toplumlar aslında kendileri için yaşamsal önemi olan mesleklere ve kişilere sahip çıkmışlardır. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Örneğin güvenlik bunlardan biridir. Her zaman toplumlar için asker, askerlik, güvenlik çok önemlidir. Çünkü güvenliğiniz yoksa da yaşamınız tehlikededir. Dolayısıyla buna sahip çıkarlar. Yani toplum aslında burada zaten var olan bir durumu ortaya çıkarmış oldu. Ve hemşireler de bunu çok özverili yaptılar gerçekten. Bir mesleği icra etmenin ötesinde yaptılar. Özellikle ben Türkiye'deki hemşire için bunu söyleyebileceğim. Çok az rakamla çok iyi işler başardılar ve çok da iyi yönetti Türkiye baktığımız zaman örneklerine. Böyle olunca da tabii sahip çıkmaları gerektiğini düşündüler. Yani biri benim için var orada, bana bakıyor. Ben hayatta kalayım diye, daha iyi olayım diye, sağlıklı olayım diye, üretebileyim, üretken bir insan olayım diye bana bakıyor biri. Buna sahip çıkmamaya şaşırmak gerekir biraz. Ve tabii medya da burada çok etkili oldu. Her gün haberlerde bizim sadece pandemi haberlerini dinliyor olmamız ve pandeminin de mücadelede önde olanları görüyor olmamız çok büyük katkısı oldu diye düşünüyorum.
Peki Sayın Karabağ, ben şunu da merak ediyorum. Herhalde çok farkında değiliz. Özellikle sağlık alanında çalışanlar, akademisyenler ya da bu alanda projeksiyon geliştiren kamu. Biz aslında hemşirelik mesleğinde bir açık olduğunun kendi adıma farkında değildim. Ama Dünya Sağlık Örgütü diyor ki ciddi bir açık var. Çünkü anladım, artık tercih edilen meslekler kategorisinden yavaş yavaş çıkıyor ki pandemiyle beraber aslında geleceği olan mesleklerden bir tanesi de hemşirelik. Özellikle Amerikan Sağlık Örgütü'nün rakamları bunu söylüyordu. Böyle bir açık var mı? Neden böyle bir açık var? Gençler hemşireliği neden tercih etmiyor?
Şimdi Dünya Sağlık Örgütü biraz verilerle önce durumu ortaya koyacak olursak oradan sorunuzun tam cevabına gideceğim. 2020 yılını Dünya Ebeler Hemşireler Yılı olarak ilan etti. Ve tesadüfen de pandemi bu duruma rastlayınca sanki pandemiden dolayı böyle bir ilan varmış gibi oldu. Halbuki öyle değildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Uluslararası Hemşireler Örgütü'nün birkaç yıldır çok dillendirdiği dünyada tıpkı iklim krizi gibi, su kıtlığı gibi bir takım konulara nasıl dikkat çekiyorlarsa gelecekte hemşire azlığı olacağına vurgu yapmakta aslında. Ve pandemi de bunu çok pekiştirdi aslında, bu vurgunun ne kadar yerinde olduğunu gösterdi. Bu rapora baktığımız zaman yaklaşık 191 ülkeden alınan, 191 ülkenin verilerine dayanan bir rapor bu. Dünya Sağlık Örgütü 2020 raporu. Dünyada yaklaşık 28 milyon hemşire var. Ve
28
sağlık
milyon
çalışanlarının
dünyada.
%59'unu hemşireler oluşturuyor. Türkiye'de ise bu rakam şu anda son 2 yılda atamalar yapıldı pandemi nedeniyle 244 bin hemşire var.
Peki,
Türkiye'de
yani
de
oran
sağlık
olarak
çalışan
ne oluyor hocam bu 244 bin?
%20'sine denk geliyor. Tüm sağlık çalışanlarının 1 milyonun biraz üzerinde sağlık çalışanı var. %20'si de yani her 5 sağlık çalışanından bir
Bir
tanesi
tanesi
hemşire.
hemşire.
Bir tanesi
Bu arada hocam
hemşire.
sizi
Böyle.
biraz geriye alayım çünkü ekrana yaklaştıkça kadrajda biraz görünmüyorsunuz. Heh, şahane, şimdi devam edelim böyle.
Her 5 kişiden bir tanesi, sağlık çalışanından bir tanesi hemşire böyle baktığımız zaman. Ve yine Dünya Sağlık Örgütü aynı raporunda 6 milyon 2030 yılına kadar hemşireler için 6 milyon istihdam alanı yaratılması gerektiğini, çünkü hemşire açığı olduğunu, dünya yaşlanıyor, hemşireler de yaşlanıyor. Bir yandan emekli olarak, öte yandan çalışma koşullarını iyileştirmemesine bağlı olarak mesleği terk etme ve diğer yandan da özellikle gelişmiş ülkelerde gençlerin ilgisinde bir azalmanın olması, başka fırsatları bulan gençlerin diyeyim. Yani bu bizim ülkemiz için çok geçerli değil, bu ilginin azalması. Ama Amerika, İngiltere gibi ülkelerde gençler başka olanaklarda buldukları için buradan bir uzaklaşma, giriş oranında da bir azalmanın olması nedeniyle ve Pandemide, bakın pandemi döneminde yaklaşık OECD ülkelerinde, ki bu kayıtların tam olduğu varsayılırsa, 2,5 milyon kişinin öldüğünü yine rapor etmiş durumda Dünya Sağlık Örgütü. Böyle olunca bununla beraber deniyor ki pandemiden sonra da %4 oranında bir kayıp gerçekleşebilir. Yani bu 6 milyonun üzerine biraz da eklediğimizde bu açın 7-8 milyon civarında olduğu. Ve bunun içinde ve bu açığın da önemli ölçüde de gelişmekte olan ülkelerde olduğunu. Bu dünyadaki durum, dünyadaki tablo böyle. Bize geldiğimizde, Türkiye'ye geldiğimizde son 2 yılda gerçekten önemli ölçüde bir atama yapıldı. Bunu biz de çok memnuniyetle karşılıyoruz toplum sağlığı adına. 244 bin civarında. Bu ne anlama geliyor? OECD ülkeleriyle karşılaştırdığımızda OECD ülkelerinde 1.000 nüfus başına düşen hemşire sayısı ortalaması 9. 8.8 gibi 9 diyelim. 9. En yüksek rakam 18 Norveç'te. En düşük rakam da bizde 2.4 Türkiye'de.
Bizde bayağı
3'ün
düşük
altı.
o zaman Türkiye'de.
Evet, oldukça düşük. Şimdi bunu toplum hissediyor mu hissetmiyor mu? Siz çok güzel bir giriş yaptınız aslında. Biz bunun çok farkında değiliz. Tabii bu rakamları toplum bilmek durumunda değil. Ama ben bir kere yurt dışına bir meslektaşımla konuşurken dedim ki bazen gece nöbetinde bir hemşire 30 hastaya bakmak durumunda kalıyor. Bana cevabı şu oldu: toplum buna ne diyor? Dedi. Yani toplumun normalde bunu gerçekten istiyor olması lazım. Bu az sayı ne anlamına geliyor? Bu az sayı aslında hemşirelerin sadece mesai saatleri içerisinde yoğun bir şekilde koşturup teknik işleri tamamlaması anlamına geliyor. İyi bir hemşirelik bakımı anlamına gelmiyor. Bu sayıda iyi bir hemşirelik bakımı almamız zor ve imkansız. Çünkü iyi bir hemşirelik bakımı, hastanın ihtiyacı olduğunda onun yanında oturup elini de tutmayı, onunla konuşmayı, psikolojik problemlerine çözüm bulmayı da içeriyor. Onu bilgilendirmeyi, yeni yaşamına uyum sağlamasını kolaylaştırmayı içeriyor. Ama sadece ilaçlarını dağıtıp, işte tansiyonunu ölçüp bir koşuşturma içerisinde geçiştirdiğiniz mesai iyi bir hemşirelik bakımı anlamına gelmiyor. Yani topluma iyi hemşirelik bakımını tanıttığınızda aslında bunun çok yetersiz olduğu çok kendiliğinden ortaya çıkan bir durumdur diyebilirim. Bunlar böyle biraz rakamlarla böyle bir açık var.
Evet. Ama sonuçta bu önemli bir basamak değil mi? Özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinde. Yani böyle bir açığın kapatılmaması herhalde sağlık sistemindeki o ahengi bozacak bir açıktan söz ediyoruz, değil mi hocam?
Elbette. Yani biraz önce söyledik. Düşünün ki %59'u, %60'ını hemşirelerin oluşturduğu bir alandaki açığınız, sağlık hizmetlerinizin bu oranda iyiye gitmemesi anlamına gelir. Yani otomatik olarak bunu etkileyecektir. Dolayısıyla bu açıdan önemli. İlk anlamında Türkiye'deki şeylere, duruma bakacak olursak, Türkiye'de 7 tane üniversite var. Bunların 147'sinde hemşirelik programı var aslında.
Fena değilmiş hocam.
Evet, fena değil. Yani 147'sinde 177 tane program var. 75 bin öğrenci var sistemde. Her yıl hiç boş, hemen hemen hiç boş kalmıyor hemşirelik kontenjanları. 20 bin civarında, geçen 19 bin küsürdü civarında öğrenciler üniversite sınavında yerleşmiş oluyorlar hemşirelik programlarına ve 15-16 binde mezun veriliyor. Buradaki bizim problemimiz hemşireliğe çekmekte ve yetiştirmekte değil, dünyadan biraz farklı. Bizim problemimiz yeterli atamaların yapılmamış olmasından. Dolayısıyla mezun ve bekleyen hemşirelerin ataması Türkiye'de yapılabilirse aslında Türkiye'deki hemşirelik eğitim kurumları bu açığı kapatabilecek sayıdalar diyeyim her zaman, yani nitelik sayı ayrı iki şey, ama bu sayıdalar. Dolayısıyla dünyadan böyle bir farkımız var. Fakat bu açığın büyüyeceğini düşünüyoruz. Çünkü işte biliyorsunuz şu anda sağlık çalışanlarının bir ülkelerini terk etmesi şeyi de bir furya halinde devam ediyor. Böyle bir durum da söz konusu. Bu da tabii bu uluslararası hemşire göçü diyelim, ülkeler arasında daha çok gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru olan bu göç de daha nitelikli insan göçünün, insan gücünün kaybı demek Türkiye açısından. Ve dolayısıyla sadece bir sayısal açıklık oluşturmayacaktır. Niteliği bir kişiden daha fazla oranda etkileyecektir. Çünkü yurt dışına giden hemşirelerimiz aynı zamanda daha nitelikli, daha deneyimli, daha iyi hasta bakımı veren hemşireler. Çünkü böyle olmayanları almıyor da zaten bunu alan ülkeler. Dolayısıyla bu açık bizim aleyhimize ve sağlıkta eşitliği bozacak bir yönde ilerliyor diyebiliriz.
Hocam önemli, benim açımdan da yeni bir bilgi oldu. Biz hekimleri, yani hekimlerin çok Türkiye'deki çalışma şartlarından tutun, giderlerse gitsinler siyasetine varıncaya kadar, işte özlük haklarındaki düzenlemelerin bir türlü yapılmaması nedeniyle şiddet, sağlıkta şiddetin de ciddi etkisi var. Çok hekim göçü verdiğini biliyorduk ama benzer bir göçün hemşirelik mesleğinde de olduğunu öğrendik. Tabii bu atama meselesi çok kritik. Öğretmenler, atanamayan öğretmenler, atanamayan hemşireler meselesi herhalde bu göçte, bu gidişte de etkilidir diye düşünüyorum. Ama buna rağmen gençler arasında bu meslek hala geçerli, karşılığı olan ve rağbet görülen bir meslek, değil mi? Bunu anlıyoruz.
Türkiye için bunu kesin söyleyebiliriz. Tabii bunun çeşitli nedenleri var. Bunlardan bir tanesi görece hala sağlık disiplini vazgeçilmez. Çünkü yani atamasanız olmayacak bir şey bütün bekleyenlere rağmen. Sağlık disiplininde iş bulma diğerlerine göre biraz daha kolay. Biri bu. İkincisi dünyanın her yerinde iş bulabilme hayali de tabii cezbettiriyor bu disiplini aslında gençlere. Bu hayalle geliyorlar.
Peki hocam şunu da merak ediyorum. Biz böyle hemşireliğin toplumsal algısı üzerine de biraz konuşalım istiyoruz. Uzun yıllar özellikle 2000'lere kadar hemşirelik böyle bir kadın mesleği olarak görüldü. O açıdan da cinsiyetçi bir meslek algısının güçlü olduğu bir alandan söz ediyoruz. Sonra 2000'lerden sonra erkek hemşireleri de görmeye başladık. Bu oran ne kadar değişti bilmiyorum kadın erkek dengesinde ama beri taraftan da böyle bir hekimin hep yardımcısı algısı var hemşirelere dair. Bu algı nereden nereye geldi, kırıldı mı? Hemşirelik mesleğinin başı başına bir alan olduğu ve buradaki saygınlık, bir tür iade itibar meselesi Türkiye açısından nerede?
Önce sorunuzun ilk kısmıyla ilerleyelim. Erkeklerin Türkiye'de hemşirelik mesleğine girişi 2007, çok yeni. Ama şunu söyleyebiliriz, bana da şaşırtıcı geliyor bu. Dünyada bizden daha eski olan ülkeler var. Oralarda da %15 ile 20 arasında değişiyor. Yani oran olarak hemşirelerin %15'i genel olarak erkeklerden oluşuyor. Ve dünyanın her yerinde hala kadınların ağırlıklı olduğu bir dağılım var. En yüksek oran Afrika'da. Erkekler daha ağırlıklı bir şekilde. Afrika'da ilginç bir şekilde giriyor. Türkiye'de bu %15-16'yı yakalamış durumda. Yani 2020 rakamlarına göre %84'ü kadın ve %16'sı ve çok hızlı yakaladı. Yani çok geç girmiş olmalarına rağmen. Burada ben tabii bu iş bulabilme potansiyelinin yüksek oluşunun önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Bu tablonun bu kısmında bu var. İtibar kısmına gelince bu çok bizim de çok kafa yorduğumuz, çok tarihinden beri araştırdığımız bir şey. Bakım bir yandan, yani hemşirelerin yaptığı hizmet bakım hizmeti. Bakım bir yandan çok önemli, çok değerli. Çünkü bakmadığınız her şey ölür, kötü bir duruma düşer. Bir çiçeğe bakmasanız çiçek ölür. İnsana bakmazsanız insanda da aynı şey var. Bu hayatta kalamaz. Bir yandan böyleyken bu deneyimleri toplum aldığında bundan çok memnun kalırken ilginç bir şekilde ihtiyaç olmadığı dönemde bakım bir değer olmaktan ve değerli olmaktan da çıkıyor. Yaşlanan dünyayla birlikte biz aslında bakımın çok daha fazla sıçrayıcı değer kazanmasını bekliyoruz. Yani projeksiyonların böyle olması gerekir bu projeksiyonlara göre. Çünkü ben yaşlandığımda etrafımda herkes gittiğinde ben bana bakacaklarla bir aradayım aslında. Ve sahip olduğum başka hiçbir şeyin hiçbir anlamı yok aslında benim için. ya da hastayken, yatağımdayken. Bunu anlamakta biraz zorlanmakla beraber bakımın bir geçmişten gelen kolay yapılabilir bir iş gibi görülmesi, algısı çok kolay değişmiyor tabii. O algı ancak profesyonel hemşirelerin sisteme girmesiyle ve bakımın tıpkı bir pilotun uçağı yönetmesi, bir cerrah bypass ameliyatı yapması gibi o işin ehli olmayanlar tarafından yapılamayacak bir iş ve işlevler bütünü olduğunu kavrayanlar da hemşireliğin imajı ve algısı farklı zaten.
Evet, uzmanlık mesele, dediğiniz şey değil mi hocam?
Uzmanlık dediğiniz şey. Bütün mesele topluma bunu tanıtabilmek. Yani ben eminim biraz önce bahsettiğimiz nitelikte bir bakım hizmeti sunduğunuzda hiçbir insanın bundan etkilenmemesi, buna sahiplenmemesi, buna değer vermemesi ve buna iyi dememesi çok çok insanın özelliğiyle bağdaşır bir şey değildir. Biraz bugüne kadar sunulmuş olanlarla olan şey. Bir de algıyı tabii çok kolay değiştirmek çok mümkün değil. Ama ben 33 yıllık hemşireyim. Ben o değişimi çok görebiliyorum. Yani istediğimiz düzeyde olduğunu söyleyememekle beraber toplumda da onu görüyorum. İşte bir yanıma otobüste, uçakta biri oturduğunda ne iş yapıyorsun, ben hemşireyim dediğimde bana geçmişte daha fazla negatif örnekler anlatılırken çok pozitif deneyimlerin anlatıldığını görüyorum mesela. Ya bu da belki yavaş ama değişimin istenir yönde olduğunu gösteriyor. Sıçrayıcı değişimler ancak karar vericilerle, karar verici mekanizmalarla, sağlık politikalarıyla mümkün olabilir. Orada çok sıçrayıcı değişimler, yapılan kararlar alınmıyor. Bunun en önemli nedeni de bakımın da maliyeti yüksek aslında. Siz iyi bakmak isterseniz hastalarınıza, birinci basamaktaki topluma iyi bakmak isterseniz sağlığa ayrılan bütçenin çok yüksek rakamlarda olması gerekir. Dolayısıyla oradaki kararlar da aslında tabii ki tabana doğru yayılarak sizin hizmetinize, hizmetinizin kalitesine, hizmeti alanın algısına ve davranışlarına yol açıyor. Bu bir zincir aslında. Dolayısıyla ne zaman biz bakıma iyi yatırım yaparsak o zaman o değişimlerin daha hızlı olabileceğini söylemek mümkün.
Peki hocam, son olarak şunu da sormak istiyorum. Siz Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nin dekanısınız. İşte 30 küsur yıldır hemşirelik mesleğinin bizzat içindesiniz. Öğrencilerle haşır neşirsiniz. Eğitim kalitesi nereden nereye geldi hemşirelikte? Bu açıdan Türkiye umut vaat ediyor mu hemşirelik mesleğinin daha niteliksel bir meslek haline gelmesinde? Ve tabii ki bu mesleğin hala cazip ve tercih edilebilir meslek olabilmesinde.
Türkiye'nin eğitim, hemşirelik eğitimi açısından aslında kıta Avrupa'sında lisans eğitimini ilk başlatan ülkelerden biri olması, lisans üstü uzmanlaşma programları, mezuniyetten sonra Sanerk'te sizin bahsettiğiniz gibi sertifika, mezuniyet sonrası sertifikalı eğitim programları gibi bunlar açısından aslında eğitimin tüm basamaklarının baktığınız zaman tamamlamış olan bir ülke. Bu anlamda iyi buluyorum. Altyapısı iyi olan okullarda ve hemşirelik bir yerde problem çözmektir. Bu toplumda problem çöze çöze gelmiş olan öğrencilerin eğitim almasıyla dünyadaki meslektaşlarımla kıyasladığımda iyi hemşireler yetiştirdiğimizi düşünüyorum. Bundan hiç şüphem yok. Bunu batıya gidip de oradaki sınavları alamamış olan mezunlarımızda da görüyoruz zaten. Yani alamamış olan hiç mezunlarımız yok. Buradan görüyoruz ama büyük bir mesele hızlı bir şekilde okullaşma oldu. Ya yani biraz önce söyledim, 177 tane program var Türkiye'de. Ama hemşirelik eğitimi, tıp eğitimi pahalı eğitimlerdir. Onlara altyapı yatırım yapmanız gerekir. Hastanelerin olması gerekir, simülasyon laboratuvarlarının olması gerekir. Sınıflarının, teknik donanımlarının geleceğin hemşiresini yetiştirebilmek için bunlar sadece bir sınıf açmakla olmuyor, pahalı yatırımları gerektiriyor. Dolayısıyla ve öğretim üyesi, nitelikli öğretim üyesini gerektiriyor. Ama aynı paralellikte bu altyapı ve öğretim üyesi altyapısı yeterli olmadığı için, işte öğrenci öğretim üyesi başına 45'e kadar yükselen okullarımız var. Bazı okullarda 6 iken öğretim üyesi başına öğrenci sayısı, bazılarında 45. Dolayısıyla birebir eğitim vermeniz, kaliteli bir eğitim vermeniz bu yerlerde çok olanaklı olmayabiliyor. Ama altyapısı iyi olan, iyi tepede sayılabilecek üniversite bölümlerimizin olduğunu ve iyi hemşireleri yetiştirdiğimizi bu anlamda söyleyebilirim.
Evet hocam, genel olarak eğitimdeki sorun dediğiniz gibi hemşirelik eğitimi veren birçok üniversite ya da yüksekokul içinde geçerli. Çünkü biz en yüksek akademik kademin yardımcı doçent olduğu ve böyle açılan üniversiteler de biliyoruz Anadolu'da. O yüzden meselenin sayı değil nitelik olduğunu siz de bir kere daha altını çizmiş oldunuz. Çok teşekkürler. Hemşirelik haftası nedeniyle bizimle beraber oldunuz Sayın Profesör Doktor Ayşe Karada. Böyle ne diyelim, bir mesleği bir kez daha altını çizdik. Umutvari şeyler söylediniz. Özellikle gençler arasında bu mesleğin hala kabul gören bir meslek, hala tercih edilen bir meslek olması bence de çok umutvari. Çünkü dediğiniz gibi sağlık da bir güvenlik sorunu ve sağlık yoksa hiçbir şey yok. Çok çok teşekkürler.
Ben çok teşekkür ediyorum. Tekrar tüm meslektaşlarımdan Hemşirelik Haftası'nı kutluyorum. Çok teşekkürler.
Çok teşekkürler hocam. Evet, T24'te Hemşirelik Haftası nedeniyle Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ayşe Karadağ aldık. Hemşireler Haftası, bütün hemşirelerin Hemşirelik Haftası kutlu olsun. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizin desteklerinizle ayakta duruyoruz. Zira başka gazetecilik ancak böyle mümkün. Hoşçakalın.